Ayrım 22, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 224. Boris ile Tessay artık kamptan ayrıldıkları için Nicholas ile Roy'un fazla dikkatli davranmalarına gerek kalmamıştı. Adamla kadın mezarı arama konusundan söz edecekleri zaman artık gizlice Roy'un kulübesinde buluşmak zorunda değillerdi. Nicholas çalışma merkezini yemek kulübesine taşıdı. Kamptaki adamlara uydu fotoğraflarını, diğer haritaları ve topladıkları malzemeleri koyabilmeleri için ikinci bir masa daha yaptırttı. İkisi belgeleri inceler, Titan'ın gölcüğünde bulduklarından söz eder ve ne kadar abartılı olursa olsun akıllarına gelen teorileri tartışırlarken aşçı da onlara mutfaktan durmadan kahve gönderiyordu. "O tüneli Titan'ın yaptırdığından hiçbir zaman emin olamayız. Doğal bir kol olup olmadığından da bunu ancak oraya gerekli araç gereçlerle girdiğimiz zaman öğrenebiliriz."
Roy'un öğrenmek istedi. "Ne tür araç gereçler?"
"Scuba, oksijenin tekrar kullanılmasını sağlayan sistem değil. Gerçi deniz kuvvetlerinin oksijen sistemleri daha hafif ve küçük ama onları 10 metreden fazla derinlikte kullanamazsın. Bu bir su atmosferine eşit. O derinlikten sonra saf oksijen öldürücü olur. Sen hiç scuba kullandın mı?"
Roy'un başını salladı. "Duray'la balayı için Kızıldeniz kıyısındaki bir otele gittiğimiz zaman birkaç ders aldım. 3-4 kere de açıklarda daldım. Ama şunu hemen ekleyeceğim, bu konuda usta değilim."
Nicholas güldü. "Seni oraya indirmeyeceğime söz veriyorum. Ancak bence hem Thanos'un mezarında hem de Titan'ın gölcüğünde yeteri kadar kanıt bulduk. Yani bu operasyonun ikinci aşamasına başlayabiliriz."
Roy'un da aynı fikirdeydi. "Daha fazla araç gereç ve uzmanlarla geri gelmemiz gerekiyor. Yalnız bir dahaki sefere sporcu turist rolü oynayamazsın. Nasıl bir mazeret bulabiliriz? Etiyopya bürokratlarının alarm zillerinin çalmasına neden olmayacak bir şey olmalı bu."
"Sen o sevimli çocukları, yani Kaddafi ile Saddam'ı hiç çağrılmadan resmi olmayan bir biçimde ziyaret etmiş biriyle konuşuyorsun. Etiyopya o maceraların yanında kilise okulunun pikniği gibi kalacak."
Roy'un birdenbire, "Şiddetli yağmurlar dağlarda ne zaman başlıyor?" diye sordu.
"Ah evet," Nicholas ciddileşti. "İşte asıl önemli soru bu. Nehir kabardığı zaman ne hal aldığını anlamak için Titan'ın gölcüğünün kıyısındaki kayaların üzerinde suyun bıraktığı izlere bakman yeterli."
Cep defterinin sayfalarını karıştırdı.
"Neyse ki biraz daha zamanımız var. Fazla değil ama yeterli. Ancak çabuk hareket etmeliyiz. İkinci aşamayı planlayabilmem için İngiltere'ye dönmemiz gerekiyor."
"Öyleyse hemen toparlanmalıyız."
"Evet öyle. Buradayken her dakikadan yararlanmazsak yazık olur. Ta kalkıp buralara kadar geldik. Titan'ın gölü ve tünel konusunda bazı fikirlerim var. Doğru olup olmadıklarını anlamak için bence burada birkaç gün daha kalabiliriz. Böylece döndüğümüz zaman bize nelerin gerekeceğini tahmin edebiliriz."
"Patron sensin."
"Ah, bir hanımefendinin bu sözleri söylediğini duymak ne hoş."
Roy'un tatlı tatlı gülümsedi. "Bu anın zevkini çıkar, tekrarlanmayabilir." Sonra yine ciddileşti. "Şu fikirlerin nedir onlar?"
Nicholas esrarlı bir tavırla, "Yukarı çıkan aşağıya iner" dedi. "İçeri giren de dışarı çıkar. Öyle bir basınç altında o tünele giren sular herhalde bir yerden de dışarı çıkıyordur. Tabii yer altındaki bir sisteme katılarak Nil'e akıyorlarsa o başka. Ama öyle değilse suyun yüzeye çıkması gerekir ve biz de onu buluruz."
Kadın devam et dedi.
"Bir şey kesin, hiç kimse gölcükten o tünele giremez. Çünkü basınç öldürücü. Ama suyun dışarı çıktığı yeri bulursak tüneli diğer uçtan incelemeyi başarabiliriz."
"Bu büyüleyici bir ihtimal."
Genç kadın etkilenmişti. Sonra uydu fotoğrafına döndü. Nicholas onun üzerinde manastırı bulmuş ve etrafına bir daire çizmişti. Nehrin uçurumun dibindeki yatağını da. Ne var ki uçurum küçük fotoğrafta açıkça görülmeyecek kadar dar ve çalılarla kaplıydı. Nehir büyüteçle bakıldığı zaman bile gözükmüyordu.
"İşte nehir burada uçuruma giriyor." Roy'un yeri işaret etti. "Bu da yolun dönemeç yaptığı dik yamaç, tamam mı?"
Nicholas başını salladı. "Tamam."
"Buraya gelirken vadinin vaktiyle Dandera'nın eski yatağı olabileceğini düşündük. Nehir sanki sonradan uçurumda kendine yeni bir yatak açmıştı."
"Nicholas doğru dedi. Seni hala dinliyorum."
"Burada Nil'e doğru inen yamaç çok dik, öyle değil mi? Şimdi vadiye inerken daha küçük ama yine de hatırı sayılır bir çayı açtık. Bunu hatırlıyor musun? Çay vadinin doğu tarafında bir yerden çıkıyordu." Pekala, artık neyi kastettiğini biliyorum. Çayın o tünelden çıkan su olduğunu söylüyorsun. Sen zeki bir şeytansın, öyle değil mi?
Ben sadece senin dehandan yararlanıyorum.
Royan alçak gönüllü bir insan tavrıyla gözlerini yere dikti. Sonra da kirpiklerinin altından adama baktı. Ona takılıyordu. Kirpikleri uzun, sık ve kıvrıktı. Gözleri ise yanmış bal rengindeydi ve içinde de altın benekcikler vardı. O gözleri bu kadar yakından görmek Nicholas'ı sarstı. İngiliz ayağa kalktı. ''Neden gidip bakmıyoruz?''
Nicholas kulübesinden sırt çantasını ve fotoğraf makinesini almaya gitti. Geri döndüğü zaman Royan da gitmeye hazırdı ama yalnız değildi.
Adam bıkkınca, ''Görüyorum ki refakatçini de getiriyorsun.'' dedi. ''Onu kovacak kadar acımasızsan o başka.''
Royan Tamra'ya cesaret vermek istermiş gibi gülümsedi. Delikanlı da tanrıçasının huzurunda olmanın coşkusuyla kollarını gövdesine doladı. Başını eğerek güldü.
Nicholas karşı koymadan boyun eğdi. Ah pekala, bırakalım küçük şeytan da gelsin.
Tamra yolda onların önünden koştu. Amharik dilinde bir ilahi söylerken kirli şamması uzun sıska bacaklarının etrafında uçuşuyordu. Birkaç dakikada bir de Roy'un hala peşinden gelip gelmediğini anlamak için arkasına bakıyordu. Vadiden yukarı çıkmak zordu. Öyle sıcağı da insanı bitkinleştiriyordu. Isı Tamre'yi etkilemiyormuş gibiydi. Ama kadınla adam çayın vadiye aktığı yere geldikleri sırada gömlekleri terden iyice ıslanmıştı. İkisi de minnetle bir akasya korusunun gölgesine sığındılar. Dinlenirlerken Nicholas dürbünle vadinin yamaçlarını araştırdı.
''Kadın, ben dürbünü suya batırmıştım.'' diye hatırlattı. ''Şimdi ne halde?''
Adam mırıldandı. ''Bu su geçirmezdir. Her zaysa tam puan veriyorum.''
''Neler görüyorsun?''
''Fazla bir şey göremiyorum. Çalılar çok sık. Yamacı tırmanmamız gerekecek. Üzgünüm.''
Gölgeden çıkıp kavurucu güneşte yamaca tırmandılar. Çay küçük çağlayanlar halinde aşağıya doğru akıyordu. Her çağlayanın dibinde bir gölcük vardı. Suyun iki yanını sık çalılar kaplamıştı. Kökleri suya ulaşabildiği için yemyeşildiler. Gölcüklerin üzerinde siyah ve sarı kelebek sürüleri dans ediyordu. Siyahlı beyazlı bir kuyruk sallayan kuşu kenardaki yosun yeşili taşların üzerinde devriye uçuşu yapıyordu. Uzun kuyruğu bir metronomun ibresi gibi bir sağa bir sola sallanıyordu. Küçük grup yamacın ortalarında dinlenmek için bir gölcüğün yanında mola verdi. Nicholas şapkasıyla vurarak kahverengili sarılı bir çekirgeyi sersemletti. Sonra böceği gölcüğe attı. Çekirge bacaklarını bitkince oynatarak sularla sürüklenirken dipten kara bir gölge yükseldi. Bu arada sular da hareketlendi. Bir an pullu, gümüşümsü bir karın gözüktü ve ardından çekirge ortadan kayboldu.
''Nicholas 5 kilo vardı.'' diye yakındı. ''Oltamı neden getirmedim bilmem ki.''
Tamre gölcüğün kenarında adamın yanında çömelmişti. Birdenbire elini kaldırıp uzattı ve etrafta dolaşan kelebeklerden biri parmağına kondu. Siyahlı sarılı kadifemsi kanatlarını hafifçe oynatıyordu. Adamla kadın çocuğa hayretle baka kaldılar. Sanki kelebek Tamre emrettiği için gelmişti. Delikanlı kıkır kıkır gülerek kelebeği Roy'na uzattı. Kadın elini açtı, Tamre de o şahane kelebeği usulca onun avucuna koydu.
''Teşekkür ederim Tamre, bu müthiş bir armağan. Benim sana hediyem de onu salıvermek.''
Roy'un dudaklarını büzerek hafifçe üfledi. Kelebeğin gölcüğün yukarısına doğru yükselmesini seyrettiler. Tamre ellerini çırparak sevinçle güldü.
Nicholas çok garip diye mırıldandı. Bu vahşi yerdeki her yaratıkla arasında özel bir bağ var sanki.
Başrahip Jalihora onu kontrol etmiyor sanırım. Çocuğun aklına estiği gibi davranmasına izin veriyor. Büyülü bir ruha karşı özel bir tutum. O farklı bir melodi duyuyor ve ona uyarak dans ediyor. İstemememe rağmen bu çocuğu sevmeye başladığımı itiraf etmeliyim.
15 metre kadar yukarıda kaynağa ulaştılar. Burada kızıl kum taşından mağaramsı bir yer vardı ve su oradan fışkırıyordu. Mağaranın ağzını sık eğrelti otları gizlemişti. Nicholas diz çökerek otları araladı ve mağaramsı yerin alçak ağzına baktı. Royan arkasından ne görüyorsun diye sordu.
Fazla bir şey göremiyorum. İçerisi karanlık ama mağara ötelere kadar uzanıyor sanırım.
''Sen oraya giremeyecek kadar iri yarısın. Bırak da ben gireyim.''
İngiliz su kobrası için uygun bir yer burası diye mırıldandı. İçeride kobraların yemeleri için bol bol kurbağa da var. Mağaraya girmek istediğinden emin misin?
Ben içeri girmek istediğimi söylemedim ki.
Rowan suyun kenarına oturup ayakkabılarının bağlarını çözdü. Sonra da ağır ağır dizlerinin biraz yukarısına kadar gelen suya girdi. Rowan akıntıya karşı zorlukla yürümeye başladı. Mağaranın ağzından geçebilmek için hemen hemen iki büklüm oldu. İçeride ilerlerken Nicholas onun sesini duydu.
''Tavan giderek alçalıyor.
Dikkatli ol kızım, kendini tehlikeye atma.''
''Bana kızım demekten vazgeçsen.''
Roy'un sesi mağaranın kapısında tuhaf bir biçimde yankılandı. ''Eh sen bir kızsın. Ne dersin? Seni küçük hanım diye çağırayım mı?''
''Onu da istemem. Benim adım Rowan.''
Bir sessizlik oldu. Sonra genç kadın tekrar seslendi.
''Ancak buraya kadar gelebildim. Mağara iyice daralıp bir tür tünele dönüşüyor.''
''Adam tünele mi?'' diye sordu.
''Dikdörtgen benzeri bir ağız görüyorum.''
''Sence insan yapımı bir şey mi?''
''Bunu söylemek zor. Sular ağızdan hızla fışkırıyor, fıskiye gibi.''
''Peki hiç kazı izi yok mu? Kayalarda araç gereç izleri kalmamış mı?''
''Hiçbir şey göremiyorum. Taş su yüzünden aşınmış kaygan, üzeri alk ve yosun kaplı.''
''Suyun basıncı olmasa bir insan oradan içeri girebilir mi?''
''Bir pigme ya da cüce girebilir.''
''Ya da bir çocuk.''
''Kadın evet öyle dedi ama kim oraya bir çocuğu sokar?''
''Eskilerin çoğu zaman esir çocukları vardı. Taita da onlardan birinden yararlanmış olabilir.''
Kadın mağaradan geri geri çıkıyordu. ''Böyle bir şeyi söyleme bile. Taita hakkındaki olumlu düşüncelerimi etkiliyorsun.''
Roy'un saçlarına yosunlar ve eğrelti otları yapışmış, belden aşağısı sırılsıklam olmuştu. Nicholas elini uzatıp onun sudan çıkmasına yardım etti. Kadının kalçalarının çizdiği kavis ıslak pantolonundan iyice belli oluyordu. İngiliz bakmamak için kendini zorladı. O halde tünelin insanlar tarafından yapılmadığına, kireç taşındaki doğal bir delik olduğuna karar veriyoruz.
Ben öyle bir şey söylemedim, hayır. Sadece emin olmadığımı açıkladım. Sen haklı olabilirsin. Belki de o tüneli kazdırmak için çocuklardan yararlandılar. Biliyorsun sanayi devrimi sırasında da çocukları kömür ocaklarında çalıştırıyorlardı.
Ancak tüneli bu uçtan inceleyebilmemiz imkansız.
Kadın heyecanla evet imkansız dedi. Su müthiş bir hızla fışkırıyor. Kolumu tünele sokmak istedim ama gücüm yetmedi.
Yazık, ben de kesin bir kanıt bulacağımızı umuyordum. Ya da hiç olmazsa bir ipucu daha.
İngiliz kadının yanına oturarak çantasını karıştırdı. Küçük siyah bir alet çıkarıp kapağını açtı. Rowan onu alayla izliyordu. Adam açıkladı.
Aneroid barometre. Her profesyonel seyir uzmanında böyle bir alet olmalı.
Aleti bir an inceledi, sonra da not aldı.
Rowan anlat bakalım dedi. Bu çayın Taita'nın gölcüğündeki tünel ağzının düzeyinden daha aşağıda olup olmadığını anlamak istiyorum. Aşağıda değilse o zaman onu ihtimaller listesinden sileriz. Ayağa kalktı. Hazırsan gidebiliriz.
Nereye gideceğiz?
Ah tabii ki Taita'nın gölüne. İki nokta arasındaki yüksekliği anlamak için orada da ölçüm yapmamız gerekiyor.
Tamre nereye gideceklerini anlayınca onlara kestirme bir yol gösterdi. Kaynaktan Taita'nın gölcüğünün yukarısındaki kayaya iki saatte ulaştılar. Dinlenirlerken Rowan, Tamre günlerini çalılıklarda dolaşarak geçiriyor sanırım dedi. Her patikayı, av hayvanlarının açtıkları her yolu biliyor. Harika bir rehber o.
Hiç olmazsa Boris'ten daha iyi.
Nicholas barometreyi çıkararak tekrar ölçüm yaptı. Rowan adam alete bakarken yüzünde beliren ifadeyi inceledi. Kendinde pek övünüyor gibisin.
İngiliz böyle yapmaya hakkım var dedi. Şimdi uçurumun yüksekliği yaklaşık 54 metre. Gölcüğün derinliği de 15 metre kadar. Tünelin ucu yine de sırtın öbür tarafındaki girişten 30 metre daha yukarıda.
Yani...
Yani o çay tünelden akan su olabilir. Su Taita'nın gölünden giriyor ve senin mağarandan çıkıyor.
Rowan şaşkın şaşkın, tanrım diye mırıldandı. Taita bu işi nasıl başardı? Gölün dibine nasıl inebildi? Mühendislik dahisi sensin. Bu işi nasıl yapardın? Lütfen söyle bana.
Nicholas omzunu silkti ama kadın ısrar etti.
Yani bu işi yapmanın yerleşmiş bir yöntemi olmalı, su altında çalışmanın. Köprülerin ayaklarını nasıl kuruyorlar? Bir barajın temelini hangi yöntemle atıyorlar? Ya da Taita Nil'in yüzeyinin aşağısında nehrin akışını ölçmek için o tüneli nasıl açtı? Nehir tanrısında onun hidrografi konusunda verdiği bilgiyi hatırlıyor musun?
Nicholas kayıtsızca kabul edilen teknik koferdam yapmaktır dedi. Sonra da duraklayarak hayretle kadına baktı.
Tanrım, gerçekten harikasın. Bir bent. Ya Taita denilen o yaşlı haydut nehre bir bent yaptıysa?
Sence bu mümkün müydü?
Taita için her şeyin mümkün olduğuna inanmaya başlıyorum. Emrinde sayısız insan vardı. Asvan'da bir hidrograf yapmayı başardı. Bundan da hidrodinamik prensiplerini çok iyi bildiği anlaşılıyor. Sonuçta eski Mısırlıların bütün yaşamları Nil'in taşma mevsimlerine ve sellerin kontrolüne bağlıydı. Yaşlı adam hakkında öğrendiklerimize bakılırsa bu işi de başarmış olması ihtimali var.
Bunu nasıl kanıtlayabiliriz?
Taita'nın bendinin kalıntılarını bularak. Dandera nehrini durdurmak çok zor bir iştir herhalde. Barajdan geriye bazı şeyler kalmış olması ihtimali çok güçlü.
Roy'un heyecanla Taita bendi nereye yapmış olabilir diye sordu.
Ya da bunu şöyle sorayım, sen olsaydın baraj için nereyi seçerdin?
Adam hemen cevap verdi. Bu işe uygun bir tek doğal yer var. Yolun nehirden ayrılıp vadiden dönerek indiği ve suyun Çağlayan'dan aşağıya aktığı yer.
İkisi de aynı anda başlarını döndürüp nehrin yukarılarına doğru baktılar.
Roy, ne bekliyoruz diyerek ayağa fırladı. Hadi gidip bakalım.
Heyecanları Tamra'ya da geçmişti. Çocuk çalıların arasından geçen yolda önlerinde dans ederek kıkır kıkır gülerek ilerledi. Yamaçtan vadinin tekrar nehre yaklaştığı noktaya çıktılar. Dandera sularının uçurumun ağzına doğru aktığı ve Nil'e katılmak için giriştiği yarışın son etabına başladığı Çağlayanların yukarısında durdular yine. Nicholas elini sallayarak uçurumun ağzını işaret etti.
Taita buraya bir bent yaptıysa nehrin şu yan vadiye akmasını sağlamıştır.
Roy'un bu olabilir diyerek güldü. Tamre söylenenlerin tek kelimesini bile anlamamıştı. Ancak yine de kıkır kıkır güldü. Pek eğleniyordu.
Bana arazinin fotoğrafını çekebilmek için düz bir yer gerekli. Her şey insanı yanıltabilir. Ama çıplak gözle baktığın zaman bu mümkünmüş gibi gözüküyor.
Nicholas eliyle gözlerini koruyarak Çağlayan'ın iki yanından yükselen kayalara baktı. Bunlar kireç taşından biçimsiz bir kapı oluşturuyorlardı. Nehir de aralarından geçerek gürültüyle aşağıya dökülüyordu.
Araziyi daha iyi görmek için oraya tırmanmak istiyorum. Bu işte var mısın?
Kadın ona meydan okudu. Beni durdurmaya çalış da görelim.
Önden tırmanmaya başladı. Zor bir işti bu. Bazı yerlerde kireç taşları çürümüştü ve tehlikeli bir biçimde ufalanıyorlardı. Ancak doğu tarafındaki kayanın doruğuna eriştiklerinde aşağıdaki görkemli manzarayı gördüler.
Tam kuzeyde kaya dimdik bir kale duvarı gibi yükseliyordu. Sanki mazgalları vardı ve diş dişti. Onun yukarısında ve gerisinde uzaktaki dağlar, çoğukun yüksek dorukları gözüküyordu. Afrika'nın masmavi gökyüzüne doğru yükselen bu dağlar, bir balıkçının tüylerinin rengindeydi. Güzel bir mavi. Etraflarında uçurumun bulunduğu çorak topraklar uzanıyordu. 50 değişik tonda kayalar, tepeler ve sırtlardan oluşan karmaşık görüntü. Bazı kayalar kül rengi ve beyazdı, bazıları ise erkek bir yaban öküzü kadar kara ya da onun kanı gibi kırmızı. Nehrin kıyısındaki bodur ağaçlar yeşildi. Bir ağacın tepesine pusu kurmuş zehirli mamba yılanı gibi parlak yeşil. Suyun uzağındaki çalılarsa gri ve kupkuruydu. Ufak tepelerde eski bir kuraklığa kurban giden ağaçların silüetleri görülüyordu. İşkence görmüşe benzeyen çarpılmış kapkara dalları göğe uzanıyordu.
Roy'un etrafına bakınarak mahvolmuş topraklar diye fısıldadı. Vahşi, verimsiz topraklar ve işlenmesi de olanaksız. Taita'nın burayı seçmesine şaşmamalı. Burası yabancıları uzaklaştırıyor.
İkisi de bir süre konuşmadılar. Manzaranın vahşi görkemi onlarda hayranlıkla karışık bir uyuşukluk yaratıyordu. Ama tırmanmanın verdiği yorgunluk geçer geçmez o eski hevesleri canlandı.
İnsan şimdi araziyi iyice görebiliyor. Nicholas aşağılarındaki vadiyi işaret etti.
Vadi ileride çok belirgin bir şekilde ikiye ayrılıyor. Toprağın doğal durumunu fark edebiliyorsun. Uçurumun yanından aşağımızdaki noktaya kadar olan yer vadinin en dar kısmı. Nehir orada daralıyor. Yani orası bir baraj için çok uygun.
Dönüp oturdukları yerin solunu gösterdi. Nehri vadiye akıtmak için fazla çabaya gerek yoktu. Tayta uçurumdaki işi neyse onu tamamladıktan sonra barajı yıkmak daha da az zamanını aldı. Böylece nehir yine doğal yatağından akmaya başladı.
Royan bu çok büyük bir nehir diyerek başını salladı.
Tamre de yüzünde bilgiçe bir ifadeyle onu taklit etti. Tayta nasıl bir yöntem kullanmış olabilir? Topraktan bir bent mi yaptı? Hiç sanmıyorum.
Nicholas düşünceli düşünceli mırıldandı.
Mısırlılar sulama sistemlerinin çoğunda toprak kanallar ve bentlerden yararlandılar. Ama diğer taraftan yakınlarında kaya olduğunda onlardan gerektiği biçimde yararlandılar. Çok usta duvarcıydılar. Asvan'daki taş ocaklarını gördün.
Kadın ama uçurumda fazla humus yok dedi. Diğer yandan etraf kaya dolu. Burası tıpkı bir jeoloji müzesine benziyor. Her cinsten kaya var.
Nicholas öyle dedi. Taita'da herhalde toprak bir bent değil, taşlarla örülmüş bir baraj yaptı. Eskiler Mısır'da o tip barajlar yapılırdı. Taita'dan çok önce hem de. Eğer öyleyse barajın kalıntıları olmalı.
Pekala, bu varsayımın üzerinde çalışalım. Taita kayalardan oyulmuş taş bloklar kullandı. Sonra yaptığı duvarı tekrar yıktı. Onun kalıntılarını nerede bulabiliriz?
Adam baraj yerini aramamız gerekiyor diye cevap verdi. Yani uçurumun daraldığı o boğazı. Oradan da nehrin aşağılarına doğru ineriz.
Tekrar yamaçtan indiler. Tamre Royan için en kolay yolu seçiyor, kadın zorlandığı ya da soluk almak için durduğu zaman ona işaret ediyordu. Sonunda dar boğaza ulaşıp nehrin kayalı kıyısında durdular, etraflarına bakındılar.
Royan duvar ne yükseklikteydi acaba diye sordu.
Çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Ama tabii her yüksekliği incelemedikçe kesin bir şey söyleyemem.
Nicholas dik yamaca biraz tırmandı. Orada çömelerek önce aşağıya, vadiye baktı, sonra da uçuruma düşen çağlayana baktı. Pozisyonunu 3 kez değiştirip her seferinde de yamaçta birkaç adım daha yukarıya çıktı. Kaya gitgide dikleşiyordu. Adam sonunda tehlikeli bir biçimde yana tutundu. Ama memnunmuş gibi bir hali vardı.
Royan'a, ''Şimdi olduğum yer sanırım.'' diye seslendi. ''Barajın yüksekliği bu kadardı. Galiba 4,5 metre var.''
Royan hala suyun kenarında duruyordu. Dönerek nehrin diğer kıyısına baktı. Oradan yükselen kireç taşı kayayla aradaki uzaklığı saptamaya çalışıyordu. Sonra da adama bağırdı.
''Aşağı yukarı 30 metre.''
Nicholas da aynı fikirdeydi. ''Evet, o kadar sanırım. Çok çalışma gerektiren bir iş. Ancak imkansız da değil.''
Tayta zorluktan hiçbir zaman yılmazdı.
Royan Nicholas'a seslenmek için ellerini boru gibi yapıp ağzına götürmüştü.
Oradayken bir bak, hiçbir iz görebiliyor musun? Tayta'nın duvarı kayaya oturtması gerekiyordu.
Nicholas dik yamaçta aynı hizada ilerledi. Sonunda hemen hemen çağlayanın tam yukarısına erişti. Artık daha fazla ilerlemesi olanaksızdı. Sonra inip aşağıda bekleyen Royan'la Tamre'nin yanına gitti. Kadın ondan önce davrandı. ''Hiçbir şey bulamadın değil mi?''
Adam başını salladı. ''Evet ama aradan neredeyse 4000 yıl geçti. Bir şeyler bulacağımızı umamazsın. Bütün o yıllar boyunca değişik hava koşulları ve rüzgarlar bu uçurumu etkilemiş. Bence en iyisi barajdan kalan blokları bulabilmek. Tayta duvarı yıktığı zaman bazı taşlar suyla sürüklenmiş olabilir.''
Vadide ilerlemeye başladılar. Sonra Royan iri bir taş gördü. Bu etraftaki kayalardan farklıymış gibiydi. Eski tip bir sandık büyüklüğündeydi. Çalılar taşı yarı örtüyordu ama açıkta kalan üst tarafı köşeliydi. Royan Nicholas'ı yanına çağırdı.
''Şuna bak!'' kadın taşa gururla vurdu. ''Buna ne diyorsun?''
Adam yamaçtan kadının yanına inip taşın açıktaki ucunda ellerini gezdirdi. ''Olabilir. Yine de emin olmak için o eski ustaların keski izlerini bulmalıyız.'' Bildiğin gibi onlar önce taşa bir delik açar, sonra kaya parçalanıncaya kadar o deliğe kama sokarlardı.
İkisi de kayanın yüzeyini dikkatle incelediler. Royan bir çukur buldu ve bunun havanın etkisiyle aşınmış bir keski izi olduğunu açıkladı. Ama ancak onda bir ihtimalle diye eklemeyi unutmadı. Sonra da kadını bulduğu taşın yanından uzaklaştırdı.
Zamanımız azalıyor, daha incelememiz gereken çok yer var.
Vadiyi yarım kilometre öteye kadar incelediler. Sonra İngiliz araştırmaya son verdi. Çok büyük seller bile blokları buraya kadar sürükleyemezlerdi. Geri dönelim. Bakalım çağlayandan aşağıya kayalar yuvarlanmış mı? Dandara nehrinin kıyısına dönerek çağlayana kadar gittiler.
Nicholas uçuruma baktı. Burası aşağısı gibi derin değil. Ancak 30 metre kadar sanırım.
Kadın kuşkuyla oraya inebilir misin diye sordu.
Derinliklerden fışkıran köpükler yüzlerine geliyordu. Suyun homurtusu arasında seslerini duyurmak için bağırıp duruyorlardı. İp olmadan bunu yapamam. Tabii beni yukarı çekecek iri yarı adamlar da gerekli. Kenara ilişip dürbünle Çağlayan'ın hemen aşağısındaki gölcüye baktı. Orada sürüyle kopmuş kaya vardı. Küçük, yuvarlaşmış taş parçaları. İçlerinden bir ikisi çok daha büyüktüler. Bazıları köşeliydi. Bazıları ise biraz da hayal gücünün yardımıyla dikdörtgen biçimli diye tanımlanabilirlerdi. Ama hızla akan sular yüzeylerini iyice düzgünleştirmişti. Islak ıslak parlıyorlardı. Hepsi de suya yarı batmış durumdaydılar. Köpükler de bunların iyice görülmesini engelliyordu. Buradan bakarak bir karar veremeyiz ve açıkçası aşağıya inme fikri hoşuma gitmiyor. Hiç olmazsa bu akşam. Roy'un adamın yanına oturdu, dizlerini göğsüne çekerek kollarını bacaklarına doladı.
Yani emin olabildiğimiz hiçbir şey yok. Taita nehirde bir baraj yaptı mı, yapmadı mı?
Nicholas kadını teselli için doğal bir tavırla kolunu onun omzuna attı. Roy'un da biraz sonra gevşeyerek adama yaslandı. Sessizce aşağıdaki uçuruma baktılar. Sonra kadın yavaşça adamdan uzaklaşıp ayağa kalktı.
Artık kampa dönmemiz gerekiyor sanırım. Oraya kaç saate kadar varırız?
En aşağı 3 saatte. Nicholas kalktı. Haklısın. Biz kampa dönemeden hava kararacak. Bu akşam ay da yok.
Kadın insanın düş kırıklığına uğradıktan sonra kendini yorgun hissetmesi çok garip diyerek gerindi. Şu anda burada Taita'nın taş bloklarından birinin üzerine uzanıp uyuyabilirim. Birdenbire duraklayarak İngiliz'e baktı.
Nicky, Taita onları nereden buldu?
Adam şaşkın şaşkın sordu. Neleri nereden buldu?
Anlamıyor musun? Biz işe ters taraftan başladık. Bloklara ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Sabahleyin Asvan'daki taş ocaklarından söz ettin. Barajdaki taşlara daha sonra ne olduğunu anlamak yerine Taita'nın o blokları nereden bulduğunu düşünmemiz gerekmez mi?
Nicholas taş ocağı diye bağırdı. Tanrım çok haklısın. Son değil başlangıç. Barajın kalıntılarını değil taş ocağını aramalıyız.
İşe nereden başlayacağız?
Bunu söyleyeceğini biliyordum. Adam bir kahkaha attı. Tamre de hemen gülmeye başladı. Kadınla adam çocuğa baktılar.
Roy'un galiba işe sadık rehberimiz Tamre ile başlamamız gerekiyor diyerek çocuğun elini tuttu.
Dinle Tamre, beni çok dikkatle dinlemelisin.
Delikanlı itaatle başını yana eğerek gözlerini kadının yüzüne dikti. Çabucak dağılan dikkatini toparlamaya çalışıyordu.
Biz 4 köşe taşların geldiği yeri arıyoruz.
Tamre ona şaşkın şaşkın baktı. Roy'un tekrar denedi.
Uzun yıllar önce adamlar bu dağlarda 4 köşe taşları oydular. Buranın yakınlarında bir yerde büyük bir çukur kaldı. Belki de o çukurda hala 4 köşe bloklar var.
Çocuk onun ne demek istediğini kavramış gibi yüzü birdenbire mutlu bir gülümsemeyle aydınlandı.
Sevinçle İsa taşı diye bağırdı.
Kadının elini bırakmadan ayağa fırladı.
Size İsa taşımı göstereceğim.
Vadiden aşağıya doğru koşarken Roy'unu da peşinden sürükledi.
Genç kadın dur Tamre diye yalvardı, o kadar hızlı gitme.
Ama boşunaydı. Tamre şimdi hızla ilerliyor ve koşarken Amharik dilinde bir ilahi okuyordu.
Nicholas onları daha ağır bir tempoyla izledi ve ikisine vadinin 400 metre kadar aşağısında yetişti.
22. ayrımın sonu. Sayfa 236.